Ayrım 35, sayfa 409. Bu sevindirici gelişmeler yaşanırken yanında tırnakları manikürlü Selanikli müdür olduğu halde kaymakam kentin telgrafhanesine girdi. İki adam hayran olunacak bir politik incelikle ekselansları Halep valisine telgraf çekmişlerdi. Olağanüstü telgraf sıkışık yazıyla 10 sayfa tutuyordu. Bir başka deyişle 1150 sözcüktü. Telgraf önemsiz ama hırslı bir avukattır. Layihası gibi dolan başlı radikal bir gazete makalesi gibi cerbezeliydi. Girişte başarısızlıkla sonuçlanan tasfiye hareketi en etkili biçimde anlatılıyor, gereksiz yere verilen ağır kayıplar rakamlarla ifade edildikten sonra korumasız bırakılmış topların asiler tarafından ele geçirilmesi askeri bir rezalet olarak, gerçekten öyleydi, adlandırılıyordu. Daha sonra kaymakam kendisinin askeri makamları etkilemeye çalışmasının her defasında yanlış anlaşıldığını umutsuzca saplayarak bu üzücü konuya geçiyordu. Öte yandan halkın binbaşının görevden hemen alınmasını giderek daha büyük öfkeyle talep ettiğini, hatta bunu sokak ayaklanmalarına başvurarak yaptığını vurgulamak zorundaydı. Oysa mevcut polis ve jandarma sokak ayaklanmalarını bastıracak yeterlikte değildi. O nedenle halkın isteği gecikmeksizin kabul edilmeli ve ekselansları burada görevli komutanın görevden alınarak askeri mahkemede yargılanması için çaba sarf etmeliydi. Kaymakam gelişen olayların olup bitenlerin ikili yetkiden yani Suriye komutanlığına tabi olmasından kaynaklandığı sonucunu çıkarmaktaydı. Makamlar arasında uyumsuz ilişki sürdüğü müddetçe ne kendi kazasında huzuru ne Ermeni sürgününün istenildiği gibi uygulanmasını garanti edebilirdi. Ermeni sürgününün dahiliyeyi ilgilendiren bir konu olduğunu, bu konuda en yüksek askeri makamın bile bağımsız rol oynayamayacağını devlet hukuku açısından aydınlatıcı biçimde anlatmıştı. Kaymakama göre yaşanılan somut durumda askerlerin görevi yardımcılık kavramıyla tam olarak örtüşmekteydi. Ancak yardım konusunda birliklerin kullanımı yasaya göre sadece ve sadece sivil makamların kararlarına bağlıydı. O nedenle şu anki pratik yasal değildi. Çünkü komutan keyfine göre hareket ediyor, genellikle yardımcılığı reddediyor, eyalet hükümlerine karşı kinle faaliyet yürütüyor ve hatta sivil iktidarın bir parçası olan jandarmayı kendi amaçları için kullanıyordu. Bu tehlikeli gerçeklik göz önüne alındığında Ermeni halkın direnişe tahrik edildiği anlaşılırdı. Söz konusu direnişin yayılması halinde imparatorluğun bütünü açısından şimdiden tahmin edilemez sonuçlara yol açabilirdi. Kaymakam bu tuhaf resmi telgrafı neredeyse tehditle bitiriyordu. Musa Dağı'ndaki silahlı Ermeni kampının tasfiye edilmesi sorumluluğunu sadece bütün yetkinin kendi elinde toplanması koşuluyla kabul edecekti. Bu maksatla hizmetine verilecek askeri yardım, dağa karşı sert, kesin ve tam bir temizleme harekatını gerçekleştirebileceği güç ve donanımda olmalıydı. Böyle bir harekatın yerel koşulları tanımayan yabancı bir subay tarafından yönetilmesi de mümkün değildi. Kaymakam olarak kendisi şimdiye kadar komutanın vekili ödevini yürüten yüzbaşının Antakya mevki komutanlığına atanmasını ama Ermeni girişiminde tamamen kendisine tabi olmasını arz ediyordu. Bu makul öneriler kabul edilmediği takdirde ekselanslarının izniyle yukarıda anlatılan yenilgiye karşı önlem almadan kabul etmeyi Musa Dağı'ndaki asileri kaderlerine bırakmayı öneriyordu. Kaymakamın raporu politik ve psikolojik açıdan bir şaheserdi. İsteklerinin sadece bir bölümü yerine gelmiş de olsa Suriye'nin en bağımsız kaymakamıydı artık. Eski geleneklere göre iyi yetişmiş bir memur yüreği, dev telgrafın zaman zaman aşırıya varan üslubundan korkuya kapılırdı. Oysa bu pervasız ve sert üslup bugünkü Jön Türk iktidarına uygundu. Jön Türkler batıya tapınıyorlar, o nedenle kendileri ısrarla karşı çıksalar da inisiyatif ve enerji sözcüklerine batıl inanca varan saygı duyuyorlardı. Pembe çocuksu yanakları çoktan beri göçmüş olan binbaşı da aynı saatlerde üstü olan menzil komutanı generale uzun bir telgraf karalamıştı. Telgraf gerekli hazırlık için zaman tanımadan onu bu başarısız girişime zorlayan kaymakama karşı uzun ayrıntılı şikayetler içermekteydi. Binbaşının üslubu son derece duygusal, törensel ve iddiasız, dolayısıyla da tamamen isabetsizdi. Talihsiz adam 24 saat içinde görevden alınmış, hakkında da dava açılmıştı. Uzun yıllar boyunca rahatça görev yaptığı bu yerden gece karanlığından yararlanarak gizlice kaçmıştı binbaşı. O Ermenilerin savaş talihinin en masum kurbanıydı. Öte yandan ekselansları Halep valisi Antakya kaymakamını formüle ettiklerini pekiştirici ekler yaparak Dahiliye Nazırlığına yollayacak kadar dikkate değer bulmuştu. Hassas bir yaklaşımla amirinin kanayan yarasına dokunmuştu kaymakam. Zira Büyük Cemal Paşa Suriye'de bir Roma prokonsülünü sınırsız iktidarıyla komuta etmeye başladığından bu yana bütün vali ve mutasarrıflar kral taslaklarına indirgenmişlerdi. Cemal bu kudretli kişilere ordusunun ikmal işlerine bakan levazımlar gibi davranmaktaydı. Şuraya ya da şuraya şu kadar okka buğday sevk etmeleri veya şu ya da bu yolu belli bir süre içerisinde kusursuz duruma getirmeleri yönünde sert emirler yağdırıp duruyordu. General bütün sivil halkı can sıkıcı asalaklar kalabalığı, sivil hükümeti ise tamamen gereksiz bir baş belası olarak görüyor gibiydi. O nedenle Halep'teki ekselansları Demir Paşa'ya taş atmak ve İstanbul'daki beyleri kendini beğenmiş ordunun acıklı başarısızlığından haberdar etmek fırsatını memnuniyetle değerlendirmişti. Talat Bey Antakya kaymakamının şaheserini karışık duygular içinde okudu. İç işlerini ordunun yayılmacılığına karşı korumakla görevliydi. Üstelik Ermeni sürgünü onun için doyumsuz sahte kabadayıların can sıkıcı hırslarından daha yüce bir gerçekti. Devasa pençeleriyle her zaman yaptığı gibi beyaz yeleğini sıvazladı. Sonra kocaman elin telgrafçılara özgü çevik parmakları telgraf kağıtlarını bir araya getirerek ataşla tutturdu. Kağıtların üzerine şu sözcükleri içeren bir pusula iliştirmişti. Olumlu yönde çözümlenmesine acilen rica ederim. Dosya çok geçmeden Savaş Bakanı'nın masasına gelmişti. Enver Paşa Talat'ın ricasını hiçbir zaman reddetmezdi. İki adam aynı günün akşamı Bakanlar Kurulu'nda görüştüklerinde Enver Paşa dostuna doğru yürüdü. Genç savaş tanrısı kızları andıran uzun kirpikleriyle utangaç gülümsüyordu. Musa Dağ nedeniyle Cemal'e enerjik bir telgraf çektim. Talat'ın teşekkürünü beklemeden narin alaycı yüz ifadesiyle ekledi. Bu çılgını Suriye'ye gönderip nüfuzunu kırdığım için bana teşekkür etmelisiniz. Kudüs'ün Yaffa kapısı girişinde pencereleri yüksek minareli Davut Kalesi'ne açılan bir Arap oteli vardı. Enver'in Halep valisinin ve öteki yöneticilerin Ermeni alçaklığının hemen ortadan kaldırılmasını isteyen telgrafları geldiğinde Cemal Paşa karargahını geçici olarak bu otele kurmuştu. O günlerde iktidardaki Jön Türkler birbirlerine kitaplar dolduracak uzunlukta telgraf çekiyorlardı. Onları böylesine çok laf üretmeye kışkırtan sadece zorunluluk değil, elektriğin becerisinden duydukları barbarca keyifti. Cemal Paşa odasında yalnızdı. Kurmay başkanları Ali Fuat Bey ve Alman Frankenstein yanında olmadığı için rahat davranabilirdi. Kapıda bekleyen muhafız binbaşı Osman'ın dışında kimse yoktu odada. Dev iriliğinde bir dağlı olan Osman silah müzelerinde görülen içi doldurulmuş süslü figürleri andırıyordu. Cemal Paşa'nın muhafız konusuyla ilgili iki amacı vardı. Savaş mesleğinin bugünkü durumundan hoşnut olmayan paşa, Asyalı ihtişam düşkünlüğünü muhafızının romantik kılık kıyafeti sayesinde tatmin ediyordu. Ama aynı zamanda özel korumanın varlığıyla eskiden beri bütün diktatörleri daha az başarılı insanoğullarından farklı kılan bir duyguyu, suikast korkusunu yatıştırmaktaydı. Osman yanından hiç ayrılmıyordu. Özellikle İstanbul'dan biri geldiği zaman hep yanındaydı. Zira Cemal sevgili kardeşleri Enver'le Talat'ın usta katillerinden birini iyi dilekleriyle kendisine yollayabileceklerini düşünüyordu. Telgrafları özellikle Enver'inkini dikkatle okudu. Olay pek önemli değildi. Buna rağmen solgun yüzü daha da sararmış, kara çember sakalının altındaki dudakları öfkeden bembeyaz kesilmişti. Ayağı fırlayıp odayı arşınlamaya başladı. Enver gibi kısa olmasına rağmen hiç narin değil, tam tersine kaba sabaydı. Sol omzunu biraz yukarı kaldırarak yürüdüğü için kendisini tanımayanlar kambur sanırdı. General üniformasının altınla süslenmiş kollarından kaba kırmızı elleri sarkıyordu. Bu eller dikkat edildiğinde onun İstanbul cellalının torunu olduğu yolundaki söylenti anlaşılırdı. Enver Paşa dünyanın en hafif, Cemal Paşa ise en ağır maddesinden yaratılmıştı. Enver Paşa ne kadar düşsel ve hercaiyse Cemal Paşa o kadar tutkun bir kabalık içindeydi. Tanrı'nın sevgili kulu, düşük karakterli, kendini beğenmiş Enver'den bitmez tükenmez kinle nefret etmekteydi Cemal Paşa. Enver'in kolunu kıpırdatmadan kucağına düşen her şey için kendisi ter dökmek zorunda kalmıştı. Savaş ünü, kumarbaz tarihi, kadınların ilgisi. Telgrafı bir kez daha eline alan Cemal resmi metinden Enver'in koket sesini duymaya çalıştı. O anda Musa Dağ'ın yedi köyünün kaderi her zamankinden daha çok bıçak sırtındaydı. Cemal'in bir emir pusulası yazması, Damlacığa karşı iki tam piyade taburu, bir dağ topçu bataryası ve birkaç makineli tüfek çıkarmaya yeterdi. Böylece olay Gabriel Bagratyan'a ve gösterilen bütün cesarete rağmen bir saat içinde bitmiş olurdu. Fakat telgrafı yeniden okurken generalin öfkesi kaynama noktasına ulaşmıştı. Afallamış Osman'a bağırarak yalnız kalmak istediğini, rahatsız etmeyi göze alırsa onu öldüreceğini söyledi. Pencereye yaklaşmış fakat kimseye böylesine çıplak bir ruh hali içinde görünmemek için hemen çekilmişti. Enver'i her şeye rağmen ezebilirdi. Savaşların salon kadını, mutlu dünyanın kendini beğenmiş gözdesi. Hiçbir zaman gerçekten erkeklere yaraşır bir işi başaramamış, şanını her şey olup bittikten sonra atlılarıyla birlikte süzülerek geldiği, Edirne'nin yeniden alınışı sırasında hileyle elde etmiş Faizör. Ve Cemal Paşa gibi biri Osmanlı İmparatorluğu'nun son derece önemsiz ama kendini beğenmiş bu puştunun gerisinde kalıyordu. Sırtı sıvazlanan bu züppe Cemal Paşa gibi bir adamı Suriye'de iktidar vererek yok etmeye çalışabilmekteydi. İstanbul'daki savaş tanrısına karşı giriştiği çılgın saldırı düşüncesinin derinliklerine ulaşmış, katmanlarına sızmıştı. Nedeni de aslında gülünç, önemsiz bir şeydi. Enver'in telgrafı şu sözlerle başlıyordu: "Acilen önlemler almanızı rica ederim." Ekselansları hitabı hatta basit bir paşa sözü bile geçmiyordu. Oysa Cemal resmiyetin fanatik taraftarıydı. Özellikle Enver'le ilişkilerinde dikkat ederdi buna. Dostça toplantılarda bile resmi tavrı vakur bir ciddiyetle korumaktaydı. Öte yandan Enver Paşa'nın da kendisine gerekli saygıyı göstermesine ve rütbesinden tek harfi bile yok saymamasına hummalı bir dikkat gösteriyordu. Hitabın kibirle unutulduğu telgraf Cemal Paşa'nın nefret kabını taşıran son damla olmuştu. Son aylarda Enver generalden generalin sessizce yerine getirdiği sınırsız isteklerde bulunmuştu. Önce 8. ve 10. tümenleri İstanbul'a göndermesi istenmiş, bir süre sonra da 25. tümeni ve nihayet bütün 13. kolorduyu Bağdat ve Bitlis'e göndermek zorunda kalmıştı. Şu an Suriye'deki askeri diktatör Torosların zirvesinden Süveyş kanalına kadar dev bir askeri alanda sadece 16 ya da 18 değersiz tabura komuta etmekteydi. Bunun nedeni ileri sürüldüğü gibi genel savaş hali değil, Enver Paşa'ydı. Dişlerini öfkeyle gıcırdatan Cemal bundan kesinlikle emindi. Başkomutan her zamanki dalavereciliğiyle Cemal'i tamamen silahsızlandırmış, zararsız hale getirmiş ve her türlü başarı olasılığının dışına çıkarmıştı. Adamın düşüncesinde nefretin aydınlattığı anılar Enver'in aralarındaki ilişkiyi önemsemediğinin göstergesi, yüzlerce hain ayrıntı çıkarmıştı ortaya. Kılığıyla birlikte onu hep uzakta tutmuş, önemli kararlardan haberdar etmemiş, gizli toplantılara çağırmamıştı. Aralarındaki ilişki Cemal için baştan beri kasıtlı aşağılanmalar zinciri olmuştu. En büyük aşağılanma ise Enver'e karşı varlık gösterememesi, onun kişiliği ve etkisi nedeniyle hem lider hem asker olarak kendisinin üstünlüğünden emin olmasına rağmen ikinci sıraya itilmesinde yatıyordu. Cemal Paşa sol omzu yukarıda hala masanın çevresinde dolaşmaktaydı. Kendisini pek çaresiz hissediyordu. Beyninden oğlan çocuklarına özgü hayaller geçti. Yeni bir orduyla İstanbul'a girerek küstah güruhu tutuklasa, sonra da İstanbul boğazını müttefik donanmaları açıp şu anki düşmanlarla ittifak yapsa. Telgrafı üçüncü kez eline almış ama hemen atmıştı yerine. Enver ve yoldaşlarına en fazla neyle acı verilebilirdi? Cemal Ermeni milletini yok etmenin onlar için en kutsal yurtseverlik görevi olduğunu biliyordu. Kendisi de çoğu kez benzer düşünceler savunmuştu. Fakat Suriye'yi Ermeni katliamının lağımı haline getiren Enver'e özgü böyle bir amatörlüğe izin veremezdi. Sürgüne ilişkin görüşmelere Harbiye Nazırı tarafından kasıtlı olarak çağrılmamıştı. Çünkü bu durumda sevimli Enver'in planı yerle bir olurdu. Kibirli alçak herifin kendisini Güneydoğu'ya yollamasının nedenlerinden biri de buydu. Şimdi vahşi intikam duyguları içinde düşünüyordu. Suriye sınırlarını kapayıp Anadolu'dan gönderilenleri geri yollayıp bu büyük işi yerle bir edemez miydi acaba? Aynı anda kurmay başkanı binbaşı von Frankenstein kapıyı çalmıştı. Cemal Paşa hemen öfkesinin bütün boş kuruntularını bir kenara bıraktı. Aslarına göründüğü gibi temkinli, hatta şüpheciliğe varan ölçüde temkinli general oluvermişti. Tutkulu Asyalı dudakları hızla kara çember sakalının içine çekildi. Özellikle Alman binbaşıya karşı kendisini her zaman aksi ama sağlam mantık kurucusu olarak gösteriyordu. Şimdi de von Frankenstein, Cemal'in en kayıtsız ve soğuk general bakışlarıyla karşılaşmıştı. Masaya oturdular. Çantasını açan Alman yeni birliklerin Suriye'de mevzilenmesi konusunda bilgi vermek üzere dosyalarını çıkardı. Bu arada ilişikli Enver Paşa'nın emri de bulunan telgrafı gördü. Ekselans önemli bir haber aldılar herhalde. Rahatınıza bakın binbaşı dedi Cemal. Burada neyin önemli olduğunu Harbiye Nazırı değil. Sadece ben karar veririm. Bu arada kırmızı eliyle Enver'in telgrafını almış, yırtıp küçük parçalar haline getirerek Davut Kalesi'ne bakan camdan aşağıya serpmişti. Bu İttihatçı yöneticinin alınganlığı sayesinde Bagratyen gönülsüz bir müttefik kazanmış oluyordu. Zira Cemal Paşa Enver'in telgrafına ne yanıt vermiş ne de Musa Dağı temizlemek için tek asker, tek makineli tüfek ya da top yollamıştı Antakya'ya. Cemal Paşa'nın harekete geçmemesi dağlı Ermenileri ölümün kendilerini yavaş yavaş kuşatmasından değil ama hızlı bir yok oluştan kurtarmıştı. Suriye ve Filistin diktatörü olaya bizzat müdahale etmemiş ama alt komuta mevkilerini bağımsız karar almakla serbest bırakmıştı. Antakya'nın talihsiz komutanının yerine gelen sert yüzbaşı Halep mevzi generalinin Halep garnizonunda üstlenmiş birçok bölüğü Antakya'ya göndermesini sağlamıştı. Ayrıca vali kaymakama gönderdiği yazıda büyük bir zaptiye birliğinin gönderilebileceği umudunu vermişti. Öyle görünüyordu ki kaymakamın telgrafı Halep'te etkili olmuştu. Öte yandan elde ettiği başarı kaymakamın hırsını kamçılıyordu. Gabriel Bagratyan bulunduğu Gözcü Tepesi'nde sık sık Damlacığın sonsuz bir devir sistemi içinde, ölü nokta, can düşmanlığının görünmez ama vahşi döngüsü içinde mutlak hareketsizlik olduğunu düşünmekteydi. Hele vadiye öküz arabaları, yük eşekleri ve insan kalabalığının her yandan akın akın geldiği bugün ölü nokta çevresindeki hareket iyice belirginleşmişti. Bu akının anlamı neydi? Örnek bir politik eylemle partinin ön saflarına yerleşme zamanının geldiğini gören kaymakam, Ermenilerin kaderinin ölümcül örgüsüne güçlü bir ilmek daha atmıştı. Söz konusu olan bir süreden bu yana Suriye makamlarını çok uğraştıran Arap Ulusal Hareketi'ydi. Oldukça yaygınlaşmış El-Ahd yani yemin ve Arap kardeşler gibi gizli dernekler gelecekte bütün Arap kabilelerini özgür ve bağımsız bir devlet içinde birleştirmek amacıyla İstanbul'a karşı ateşli ve etkili propaganda yürütüyorlardı. Bütün dünyada olduğu gibi burada da egemen milliyetçilik, çeşitli düşüncelerle dolu, hatta dinsel imparatorluk bünyesini yetersiz biyolojik ögeleri içinde çözmek için iş başındaydı. Halifelik tanrısal düşüncedir. Oysa Türklük, Kürtlük, Ermenilik, Araplık dünyevi düşünceler olmaktan öteye gidemez. Eski zamanların paşaları her şeyin üstündeki dinsel birliğin, halifelik düşüncesinin bazı işgüzarların ilerleme merakından daha yüce olduğunu tamamen bilincindeydiler. Eski imparatorluğun durmadan kötülenen tembelliğinde, her şeyin oluruna bırakılmasında, uyuşuk rüşvetçiliğinde bilge ve özverili bir hikmeti hükümetin basireti vardı ki, hızlı etkileri önemseyen kısa görüşlü batılılar anlayamazdı bunu. Eski paşalar büyük zeka inceliğiyle soylu ama harap bir palasın fazla restorasyon kaldırmayacağını biliyorlardı. Oysa Jön Türkler yüzyılların yapıtını bir solukta yıkmayı başardılar. Çok uluslu bir devletin egemenleri olarak hiçbir zaman yapmamaları gereken şeyi yapmışlar, milliyetçilik çılgınlıklarıyla bağımlı halkların milliyetçiliğini uyandırmışlardı. Ne var ki yapılanlar dünyevi aptallıklar değildi. Oyunun arkasındaki yazarı fark edemeyen gözler ne kadar karanlıktır. İnsanlar zorunlu olanı isterler. İmparatorluğun büyük doğaüstü bağları parçalanmıştır. Bunun sadece bir anlamı vardır. Tanrı kendi kendine oynadığı satrancı taşları yeniden dizmek için bozdu. Neyse de Arap milliyetçiliği gelişiyordu. Osmanlı İmparatorluğu içinde güneyde Musul, Mersin, Adana hattına kadar sokulmuştu. Suriye vilayetlerinde ise Arap milliyetçiliğinin varlığı düşünülmeliydi. Zira 4. ordunun gerisinde ve kanatlarında savaş halindeki bir ordu için son derece büyük tehlikeler içeren itaatsizlik yaygınlaşmaya başlamıştı. Antakya'daki zavallı binbaşıya karşı girişilen eylem de bu havayla gizli ilişki içerisindeydi. Kaymakam bölgede sürekli huzursuzluk yaratan Arap halkı Ermenilere karşı kendi yanına çekmeyi düşünüyordu. Aynı zamanda İslam fanatizminin yeniden alevlenmesiyle hedefine ulaşmayı ummaktaydı. Ermenilere ait mal, mülk, sürgün yasasıyla devlete bırakılmıştı. En azından kağıtta böyleydi. Gerçekte ise yerel makamların takdirine kalmıştı. Antakya kaymakamı birlikler yenilgiye uğradıktan sonra daha ilk gün memurlarını yoğunlukla Arap halkın yaşadığı Musa Dağı'nın yakın bölgelerine yollamıştı. Memurlar yaptıkları duyurularda Süveydiye ile Ras el Çansir arasındaki bağcılık, meyvecilik, ipek böcekçiliği ve aracılık yapılan su ve orman yönünden zengin, ev ve bahçelerle dolu Suriye'nin en verimli topraklarının öbür gün Ermeni vadisine zamanında gelecek olanlara verileceğini bildirmişlerdi. Çalışkan Arap çiftçilerinin Türklere tercih edileceğini beceriyle ima etmişlerdi müdürler. Sürpriz akının nedeni buydu işte. Bizzat kaymakam da gelmiş dağıtımı denetlemek, Arap ileri gelenlerinin övgülerini kabul etmek için şimdilik yoğun olukta kalıyordu. Bagratyan köşküne yerleşmiş göçmen ailesi köşkten atıldıktan sonra oraya yerleşmişti. 48 saat sonra köyler eskisi kadar kalabalıktı yine. Zenginleşen Araplarla Türkler kardeş gibi olmuşlardı. İnsanın içinde oturmaya kıyamayacağı böylesine güzel evler hiç görmemişlerdi daha önce. Kiliseler göz açıp kapayıncaya kadar camiye dönüştürülmüş, daha ilk akşam ibadet edilmişti. Mollalar kendilerine bağışladığı muhteşem zenginlikler için Tanrı'ya şükrediyorlardı. Sevinçleri pis Hristiyan domuzların dağda küstahça yaşamaya devam etmeleri nedeniyle elbette gölgelenmişti. Onları boğazlamak her Müslümanın göreviydi. Ancak bundan sonra kazandıkları zenginliğe dindar adalet duygusuyla sevinebilirlerdi. Adamlar camilerden gözleri ışıldayarak çıktılar. Dürüst köylü vicdanlarında duydukları rahatsızlığın son bulmasını köylüler de istiyordu hararetle. Musa Dağı direnişçileri yurtlarının yok oluşunu kaşları çatık ama kayıtsızlıkla izlemişlerdi. Zaman içinde neler olmuştu? Bir gün gecenin içine sokulup gizlenmek için ne kadar sonsuzluğa ihtiyaç duymaktaydı. Ve salyangoz hızıyla yürüyen geceye göre gün ne kadar ayağına çabuktu. Juliet neredeydi? Çoktandır bu çadırda mı kalıyordu? Evde yaşadığı olmamış mıydı hiç? Ya Avrupa'da? Kimdi Juliet? Dağ halkının arasında tutsak bu yaratık kesinlikle o değildi. Her sabah aynı korkunç hayretle uyanan bu yaratık kesinlikle o değildi. Beti benzi uçmuş biri yataktan aşağı kaydı, halıya basıp üstüne bir sabahlık alarak renksiz yine de güneşten zarar görmüş bir yüzü hareketsizce izlemek için küçük aynalı masanın önündeki açılır kapanır sandalyeye oturdu. Mümkün müydü bu? Gözleri donuk, saçları kurumuş, teni yanmış bu yüz genç birisinin hoşuna gidebilir miydi? Bir süredir Juliet hizmetini gören kızı sabah erken gönderiyordu. Sanki suç işliyormuş gibi korkulu ellerle kalan tuvalet malzemesiyle kendine biraz çeki düzen vermeye başladı. Nihayet giyinmiş, başına boneye benzer beyaz bir örtü bağlamıştı. Hastane barakasında çalıştığından bu yana başka şey giymiyordu. Bone ve önlük moral açıdan iyi geliyordu Juliet'e. Damlacıktaki konuma çok uygun düşen bir üniforma gibi hissediyordu onları. Juliet çadırdan çıkmadan önce uyanmış günü bir kez daha uzaklaştırmak ister gibi kendini yatağına atıp yastığına sarılmıştı. Eskiden günler yıllar önce tamamen yitmiş lanetlenmişti. Oysa şimdi o masum lanetlenmişliği özlüyordu. Dünya kurulduğundan bu yana hiç ama hiçbir kadın onun kadar aşağılık davranmamıştı. Uzun evliliği boyunca hiçbir zaman macera yaşamaya yanaşmamış saygın ve onurlu bir kadın. Fakat Paris'te yaşanan yüzlerce gönül macerası, bu umutsuz mücadele ve mutlak ölüm günlerinde gerçekleşmiş ihanetle kıyaslandığında affedilir küçük bir suç değil miydi? Juliet ağzını yastığa bastırarak küçük bir kız çocuğu gibi fısıldadı. Suç benim değil. Ama ne yararı vardı ki? O acımasız gurbette bilmediği bir gücün verdiği hükümle yakın bulduğu birinin takdirine bırakmıştı kendisini. İçinde karşı gücü yaratmak istermiş gibi alçak sesle bağırdı. Gabriel. Fakat Gabriel de Juliet gibi mevcut değildi. Belleğindeki sararmış foto albümünden Gabriel'in resmini giderek daha seyrek çıkarabiliyordu. Ara sıra yanına oturan sakallı esmer o yabancı Ermeni'nin kocasıyla ne ilgisi olabilirdi ki? Kendi gözyaşlarından ürken Juliet gözlerini özenle yıkayıp kırmızılığı geçesiye, çirkinliği kaybolasıya kadar bekledi. Bedros Altuani çok ateşli olmayan bütün yaralıları yollamış ya da kulübelerine taşıtmıştı. Bu önlemin gerekçesini iyice anlatmadıysa da altında ağır bir neden yatıyordu. 14 Ağustos'ta Ermenilerin elde ettiği zafer Kuzey Suriye'nin dağ ve vadilerinde hızla yayılmış, özellikle de çevre dağlarda gizlenen asker kaçaklarını etkilemişti. Gerçekten de daha ertesi gün ileri nöbetçi noktalarına başvuran 22 yeni asker kaçağı savaşçı olarak kabul edilmelerini istemişti. İhanet ve casusluk nedeniyle dikkatli olması gereken Bagratyan adayları iyice denetledi. Genellikle Ermeni olan asker kaçakları silah ve cephaneye sahipti. Ayrıca kayıpların yerlerinin doldurulması da gerektiği için hepsini kabul etmişti komutan. Kaçakların arasında şaşkın, bitkin görünen çok genç bir adam da vardı. Söylediğine göre Halep'teki piyade garnizonundan daha 4 gün önce kaçmış, zorlu yürüyüş sırasında bitkin düşmüştü. Aynı akşam Doktor Bedros'un hastane barakasına yüzü sapsarı halde gelen genç adam anlaşılmaz bir şeyler sayıkladıktan sonra kendinden geçti. Hemen giysilerini çıkarttılar. Vücudu şiddetli ateşle sarsılmakta, göğsünde gece boyunca daha da fazlalaşan küçük kırmızı noktacıklar görülmekteydi. Bedros Altuni uzun süreden bu yana yabancılaştığı el kitabına başvurdu. Ama geçen zaman içinde yazılar onun için daha okunabilir olmamıştı elbette. Sonunda Fransız kadına danışmak istemiş, delikanlıyı işaret etmişti. ''Şuna bir bakın canım, ne dersiniz?'' Juliet tüyler ürpertici, iğrenç şeylere alışacak yapıda değildi. Baraka'ya her girdiğinde kusmasına zor engel oluyordu. Çok çaba harcıyor, her şeye koşuyor, buna rağmen duyduğu tiksinti ve dehşet azalacağı yerde artıyordu. Fakat o an büyük bir coşku doldurmuştu içini. Sanki hemen burada ihanetinin cezasını çekmek zorundaymış gibi hissediyordu. Vücudu uyuz yarası dolu, kötü kokan, ayaklarının dibinde ağzı köpürerek ateşler içinde titreyen bu insan hem Gabriel hem Stepan'dı. Juliet diz çöktü, yavaşça kendinden geçiyor gibiydi. Gözlerini kapayıp adamın pörsümüş göğsüne dayadı başını. Gonza günün sesinden etkilenerek irkilesiye kadar öyle kalmıştı. ''Ne yapıyorsunuz öyle Juliet, saçmalık mı?'' Yaşlı doktor da Madame Bagratyan nedeniyle vicdan azabı duyuyordu. ''Gerçekten de artık burada daha az çalışmanız iyi olacak sanırım.'' Gonzague gizlice göz kırpmıştı. Kadın söz dinleyerek adamı izledi. Juliet için zaman Gonzague'ya ilişkin de birbirine karışmıştı. Ne zaman olmuştu? Hangi geçmiş zamanda? Ne zamandan beri o çağırdığında direnmeden gidiyordu arkasından? İhanet ve suskunluk ne kadar ağırlaşmıştı? Gonzague'de hiçbir değişiklik yoktu. Düşüncelerinde ve bakışlarında hiçbir zaman denetimsiz öfke patlamasına yol vermeyen aynı yoğun dikkat. Kamp hayatı görüntüsünü hala etkilememişti. Saçlarının ayrım çizgisi günün her saatinde kusursuz, giysileri son derece dikkatli fırçalanmış, vücudu temiz, teni açık, soluğu çekiciydi. Onu seviyor muydu? Daha da korkunçtu. Mutsuz aşk düşlerde de olsa hep bir çıkış yolu sezer. Oysa Juliet'in yaşadığının çıkış yolu yoktu. Gonzague çoğu kez Gabriel'den daha az mevcuttu sanki. Başlangıçta sempati uyandıran, biraz hoş, sevimli, biraz dünyada yolunu şaşırmış gibi duran genç adam, acımasız bir kaçınılması mümkün olmayana dönüşmüştü ve bunun da çaresi yoktu. Ona dokunduğunda hiç yaşamadığı duygular sarıyordu kadını. Öte yandan bu duygular bir hainin kendisine duyduğu nefreti büyütür nitelikteydi. Deniz tarafında ağaçlık ve çalılıklarla dolu ıssız yerler sırdaşı olmuştu. Gururunun son gücüyle hissediyordu Juliet. Ben burada toprağın üzerinde, ben... Ne var ki Gonzague çirkin olan ne varsa yok etmeyi başarıyordu. Merak ve yeteneklerini sadece tek bir alanda olağanüstü geliştirmiş oyuncular, koleksiyoncular, avcılar gibi o da bir tek yanlılık dehasıydı. Bütün bu insanların bir başka ortak yanı da bitmez tükenmez hedefsiz sabırdı. Gonzague'yu damlacığa getiren sabır, kendine güvenen alçak gönüllülük içinde gününü beklemesine yol açıyordu. Adamın derli toplu kişiliği Juliet'e savrukluk, iradesizlik gibi karşı nitelikler yaratmaktaydı. Sık sık yoğun dalgınlık içine düşüyordu. İçinde yaprakları tüylü iğrenç bir şeyler büyüyor, sızabilecek her ışığı da giderek engelliyordu. Kendi aralarında Riviera dedikleri dinlence yerlerinden birinde oturmuşlardı. Sigarasını ikiye bölen Gonzague parçalardan birini zorlukla yaktı. Sadece 15 tane kaldı. Ve sanki tükenen tütün nedeniyle kaygıyla dolan düşüncelerini değiştirmek istermiş gibi devam etti. Neyse, yakında burada oturmayacağız artık. Kadın şaşkınlıkla baktı. Gonzague'nin sesi hala kayıtsızdı. İkimiz, senle ben buradan gideceğiz demek istiyorum. Artık zamanı geldi. Juliet hala anlamamış görünüyordu. Bunun üzerine genç Yunanlı planını soğukkanlı titizlikle anlatmaya koyuldu. Sadece ilk iki saat biraz zor olacaktı. Kısa bir dağ yolculuğu, hepsi bu. Küçük Habeste köyünün sağına düşen Orontes Ovası ile Süveydiye yoluna ulaşabilmek için bir süre kuzeye doğru kayalıkları tırmanacaklardı. Dün geceyi bu yolda keşif yaparak geçirmiş, İspirto fabrikasının bulunduğu alana ve Juliet'in de bildiği gibi nüfuzlu biri olan Yunanlı müdürün evine tek insana rastlamadan sağ salim varmıştı. Bütün planın bu kadar basit ve doğal gelişmesine kendisi de şaşırmıştı. Müdür hizmetimizde 26 Ağustos'ta fabrikanın küçük sahil vapuru yükleme yapıp Beyrut'a hareket edecek. Laskiye ve Trablus'ta vereceği kısa molalardan sonra yol planına göre ayın 29'unda Beyrut'a varacak. Vapur Amerikan bandıralı. Söz konusu olan da bir Amerikan işletmesi zaten. Müdür Kıbrıs donanması bugünlerde hareket halinde olacağından en ufak tehlikenin yaşanmayacağını iddia ediyor. Sana küçük bir kamera verilecek Juliet. Beyrut'a vardığımızda oyunu sen kazanmış olacaksın. Bundan sonra her şey paraya bağlı. Yeterli paran da var. Juliet'in gözleri simsiyahtı. Ya Gabriel ve Stefan? Gonzague giysisine dökülen külü üfledi. Gabriel ve Stefan? Onların Ermeni olduğu çok uzaktan bile anlaşılıyor. Yine de müdüre sordum. Ama Ermenilere yardım etmeyi reddetti. Osmanlı hükümetiyle ilişkileri çok iyi. O nedenle bu konuda kendisini tehlikeye atmak istemiyormuş. Bunu kesin dille açıkladı bana. Gabriel Bagratyan'la Stepan'a ne yazık ki yardım etmek mümkün değil. Juliet adamın yanından uzaklaştı. Ve bana yardım etmene izin vereceğim. Senin... Gonzague sanki kadının abartılı kaygısını anlamıyormuş gibi hafifçe kafasını sallıyordu. ''Lütfen anımsa, seni göndermek isteyen kendisi değil miydi? Juliet, hem de benimle birlikte.'' Yumruklarını şakaklarına bastırmıştı Juliet. ''Evet, beni ve Stepan'ı göndermek istemişti. Oysa ben ona bunu yaptım, onu aldatıyorum.'' ''Gabriel'i aldatmamalısın Juliet, senden böyle bir şey isteyecek son insanım ben. Tam tersine, bütün gerçeği anlatmalısın. En iyisi hemen bugün.'' Juliet ayağa fırladı, yüzü kıpkırmızı kesilmiş kabarmıştı. ''Ne?'' ''Onu öldürmeliyim, öyle mi? 5000 insanın kaderi onun ellerinde. Böyle bir zamanda onu öldürmeliyim, ha?'' ''Bu büyük laflar her şeyi çarpıtıyor,'' dedi Gonzague son derece ciddi. Hala kıpırdamamıştı yerinden. ''Çoğunlukla yabancıları öldürür insan. Bunu her gün yaşıyoruz. Ama bazen kendi hayatımızla en yakınımız dediğimiz insanların hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalırız. Gabriel Bagratyan senin gerçekten en yakının mı artık? Ve senin kendini kurtarman onu gerçekten öldürecek mi Juliet?'' Sözlerindeki sükûnet, gözlerinin kendinden emin bakışı kadının yeniden sokulmasını sağlamıştı. Elini avuçlarına alıp net, öğretici sesiyle felsefesini anlatmaya başladı. Herkesin kendisine ait bir tek hayatı vardı. İnsan sadece bu hayata karşı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundaydı. Bundan başka hiç kimseye, hiçbir şeye karşı sorumlu değildi. Hayatın gerçek doğası neydi? Arzu ve hırsların oluşturduğu bir zincir elbette. Söz konusu arzu ve hırslar çoğu kez kurgulanmış da olsa asıl önemlisi güçlükleriydi. Hayatın arzuları, hırsları hiçbir şeye aldırış etmeden yerine getirilmeliydi. Hayatın tek anlamı buydu. İnsan bu nedenle tehlikeleri üstleniyor, ölümü bile göze alıyordu. Çünkü arzuların doyurulması dışında başka hayat yoktu. Gonzague bu mantıki ve içten davranış biçimine örnek olarak kendisini göstermişti. Duyduğu sevgi nedeniyle bir sürü tehlikeyi ve son derece rahatsız bir yaşam sürdürmeyi göze almaktan bir an bile çekinmemişti. Sonunda şu küçümseyici sonuca vardı. ''Oysa senin koruma, sevgi ve özveri dediğin her şey Juliet, işin kolayına kaçan, korkunan başka bir şey değil.'' Kadının başı ağırlaşarak Gonzague'nin omzuna düşmüştü. Düşüncelerinin acı veren dağınıklığı yine uğuldayarak büyümekteydi içinde. ''Sen mükemmelsin Gonzague. Böyle korkunç, net ve mükemmel olma Gonzague. Artık dayanamıyorum. Neden eskisi gibi değilsin?'' İnanılmaz tahrik etme gücüne sahip hafif eli, kolunu, göğsünü, kalçalarını okşuyordu. Birdenbire kesik bir ağlama tutturdu. Gonzague kadını teselli ediyordu. ''Karar vermek için daha çok zamanım var Juliet. 7 uzun gün. O zamana kadar kim bilir neler olur.''